Ayrım 7, sayfa 69. Edirne Bulgarlara verildiği zaman bazı heyecanlı üniversite öğrencileri Harbiye nezaretine basmış, asker olabilmek için olay çıkarmışlardı. Orhan da bu çılgınlardan biriydi, oysa Dilber'e aşıktı. Masala benzer, özel bir aşktı bu. Onu bırakıp da nereye gidecekti? Ama edebiyat fakültesine öyle bir coşku sarmıştı ki Orhan da kapılmış gönüllü er olmuştu. Edirne'yi geri alan birlikte bulunmuş, Meriç'i geçmiş, makineli tüfek ateşiyle biçilmiş, ağır yaralı olarak günlerce çamur içinde, yağmur altında kalmış, ölümün kucağından geri alınarak Edirne Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Konuşabilmeyi başarınca künyesini söyledi, evine haber verdiler. Annesiyle babası askere aslan gibi yolladıkları oğullarını ilk gördükleri gün niye yüreklerine inmediğine şaşacaklardı. Bu 22 yaşında bir insan taslağı, bir yıkıntıydı. İki akciğeri de su toplamıştı, plörezi. Ateşi düşmüyor, ağrısı azalmıyor, zor nefes alıyordu. Kurşun yaraları iyileşiyordu ama bu hastalıktan kurtuluş çok zordu. Çünkü ilacı yoktu. Tek çare bol, iyi gıda almaktı. Ama yemek yiyemiyordu. Ne iştahı vardı, ne lokmaları çiğneyecek gücü. İstanbul'daki Haydarpaşa Hastanesi'ne taşıdılar. Annesi her gün geliyor, doktorların öğüdüne uyarak Orhan'a bir lokma bir şey yedirmek için çırpınıyordu. Peçeyle hizmet edilemiyordu ki. Peçeyi sıyırıp attı. Bir gazinin annesine kim ne diyebilirdi ki? Orhan yeniden savaş çıktığını duyunca hiç tepki göstermedi. Umursamadı bile. Onun aklı Dilber'deydi. Dilber'in abicim diyen tül gibi sesi top tüfek bomba seslerinden daha güçlüydü. Hepsini bastırmaktaydı. Cesaret edip de annesine bir türlü Dilber'i soramıyordu. Evlendi gitti diyecek diye ödü kopuyordu. Kızcağız abi diye bayıldığı Orhan'ın kendisini sevdiğini bilmiyordu ki beklesin. Aynı çatı altında bir evin katlarını bölüşen iki komşu ailenin çocukları olarak ağabey ile küçük kız kardeş gibi büyümüşlerdi. Evin girişi erkek misafir odası, mutfak, bahçe ortaktı. Birinci katta Dilber'ler kalıyordu, ikinci katta Orhan'lar. Aralarında 6 yaş fark vardı. Kurşun yarasına, ciğer yangısına dayanıyordu ama Dilber'siz kalmaya katlanamazdı. Katlanabilecek kadar canı yoktu. Annesi kendiliğinden söz açtı. Dilber de gelmek istiyor ama çocuk seni böyle görünce üzülür diye getirmiyorum. Biraz düzelmeni bekliyorum. Dilber daha evdeydi ha? Bu bilgi yetti. İyileşme hevesi geldi. Zorlukla bir şeyler yemeye başladı. Başhekim Doktor Nuri Bey başını okşadı. Anneden daha iyi ilaç yoktur, toparlanacaksın. Acısına rağmen gülesi geldi. Besbelli ki bu tonton başhekimin aşktan haberi yoktu. 3. Kolordu Komutanlığı kolordusunun savaş araçları ihtiyacını karşılamak için tamirhane ve dikim evleri kurarken üzerinde çalıştığı ayrıntılı savunma planına da son biçimini verdi. Plan düşmanın Gelibolu ya da Çanakkale kıyılarına bir çıkarma yapması halinde uygulanacak savunma yöntemini ve düzenini belirliyordu. Türk subayları arazinin özelliklerini, eldeki imkanları ve olası düşman hareketlerini uzun uzadıya inceleyip değerlendirerek en uygun yolu saptamışlardı. Plan birliklere gönderildi. Plan iki tümen komutanına da güven verdi. Düşman kıyıya çıkarken yani en zayıf olduğu anda karşılanacaktı. Bunun için olası çıkarma yerlerinde güçlü birlikler bulundurulacak, hazırlık ve yerleşim bu esasa göre yapılacaktı. Birliğin 2/3'ü kıyıda olacaktı, 1/3'ü geride yedek. Dönemin yeni silahı olan ağır makineli tüfekler de kıyıda mevzilenecekti. Bunlar dakikada 500 mermi atan çok etkili silahlardı. Yazık ki orduda sayısı çok azdı. Önemi kavranıp da getirtilene kadar savaş patlak vermişti. 7. tümen hemen gereğini yapmaya koyuldu. 9. tümen komutanı Albay Halil Sami Bey de heyecanla alay komutanlarını çağırdı, planı açıkladı. Emirlerini verdi, özellikle atış talimlerinin çoğaltılmasını istedi. Cephaneye kıyın, atış çalışmalarını çoğaltın, asker iyice ustalaşsın. Öbür iki alay komutanı gibi 27. alay komutanı Yarbay Şefik Aker de planı hemen 3 taburuna yolladı. Ayrıca uygulamayla ilgili yazılı bir emir verdi. Emrin 2. maddesi şöyleydi. Esas düşmanı etkili ateş altına alarak karaya çıkarmamak, çıkarsa çıktığı noktada tepelemektir. Önlemler bu esasa göre alınacaktır. Müfrezeler bölgelerini gerekirse tamamen mahvoluncaya kadar savunacaklardır. Bir tek askerin emirsiz geriye çekilmesi ölüm cezasını gerektiren bir kaçış sayılacaktır. Liman Paşa'nın bu planı alt üst edeceği hiçbirinin aklına gelmiyordu. 27. Alay 3. Tabur takım komutanlarından Asteğmen Mucip Kemal Yeri'nin anı defterinden. Bugün tabur komutanımız Yüzbaşı Halis Bey bölük ve takım komutanlarını topladı. Kol ordunun hazırladığı savunma planını açıkladı. Alay komutanımızın emrini okudu. Kendi de bazı öğütlerde bulundu. Hepimize sevgiyle bakarak size fazla bir şey söylemeye gerek yok dedi. Asker bugünkü ruhu korusun yeter. O ruhu kazandırmak için çok çalışmıştık. Köylü askere düzgün yürümeyi hele koşmayı bilmeden geliyor. Görünüşleri hiç güven vermiyor. Okuma yazma bilen yok. Şaşılacak kadar bilgisizler. Çünkü devlet bu talihsizleri ancak askere ihtiyacı olunca hatırlıyor. Biz yalnız bedenlerini değil ruhlarını ve beyinlerini de çalıştırdık. Kafaları hurafe doluydu. Dinimizin güzel kurallarını açıklayarak kafalarını hurafelerden temizledik. Milletimizin büyüklüğünü, tarihimizin zenginliğini anlattık. Çoğu vatan, Türkiye, millet, sancak, bağımsızlık gibi sözcükleri ilk kez duydu. Ne olduklarını öğrendi. Günümüz kurallarına göre savaşmayı da öğrettik. Anadolu çocuklarına karavana çok yarıyor. O gösterişsiz, yoksul, hasta gibi duran köylüler doğruldular, dikildiler, kıvraklaştılar, hızlandılar. Demir gibi imanları ile yeni kazandıkları milli duygu kaynaştı, bilgiyle birleşti. Yenilmez, yılmaz bir ruh yarattı. Şimdi askerin öyle baba yiğit, öyle kendinden emin, öyle farklı bir duruşu var ki hepimiz iftihar ediyoruz. Tatbikatlarda bir tepeden öbür tepeye rüzgar gibi koştuklarını görmek insanı heyecanlandırıyor. Evvelallah sömürgecileri yeneceğiz. 13 Kasım akşamı İttihat ve Terakki Partisi merkezinden esnaf birliklerine, dernek ve kulüplere kısa bir yazı ulaştırıldı. Ertesi gün Halife Sultan Reşat'ın cihat ilan edeceği Fatih Camisi'nde bulunulması bildiriliyordu. Dipnot, cihadı ekber, büyük cihat, dinsel savaş, din uğruna savaş, cihadı mukaddes, kutsal cihat. Ruslar ya da Bulgarlar İstanbul kapısına dayandıkları zaman bile cihat ilan edilmemişti. Türk askerinin savaşmak için cihat ilanına ihtiyacı yoktu. Bu neydi? Halk bilmeyecekti ama ilgililer biliyorlardı. Almanların zoruyla alınmış bir karardı bu. Almanlar Osmanlı halifesi cihat ilan edince bütün İslam alemi İngilizlere, Fransızlara ve Ruslara karşı ayaklanacak, yer yerinden oynayacak sanıyorlardı. Birçok Türk yetkili de bu ümidi paylaşmaktaydı. İngiliz, Fransız ve Rusların da bu dinsel silahın kullanılması olasılığından ödleri patlamaktaydı. Üçünün de egemenliği altında milyonlarca Müslüman vardı. Halifenin etkisi ilk kez sınanacaktı. Konu gazetelere de duyuruldu. 14 Kasım 1914 Cumartesi sabahı bütün gazetelerin birinci sayfasında iri kalın harflerle şu iki kelime yer alıyordu. Cihad-ı Ekber. Şehri bir heyecan dalgası kapladı. Olayı öğrenen, okuyan İstanbullular erken saatlerden başlayarak Fatih Camisi'nin büyük avlusunu doldurmaya başladılar. Bir cihat nasıl ilan edilir? Bugüne kadar hiçbiri görmüş, yaşamış, hatta duymuş değildi. Bu yepyeni bir olaydı. Bir takım fesatçılar ile din cahilleri cihat ilan edildiğine göre İstanbul'da ne kadar Hristiyan, Yahudi, din düşmanı varsa hepsinin öldürülmesi gerektiğini yaymaya başladılar. Panikleyen bazı yabancılar elçiliklere, elçilik gemilerine, Hristiyanlar kiliselere sığındılar. En zararlı cahillik dinde cahillikti ve çok yaygındı. Sömürülmeye, azdırılmaya açıktı. Bu çok tehlikeli gelişim büyük zorlukla yatıştırıldı. Dipnot, Ziya Şakir, Cihan Harbi'ni nasıl idare ettik? Sayfa 97. Avlu ve cami bayraklarla donatılmıştı. Caminin girişindeki merdivenin sahanlığına bir kürsü yerleştirilmiş, şallarla süslenmiş yere halılar serilmişti. Halk akın akın geliyor, kalabalık gittikçe artıyordu. Gazeteler kalabalığın 50 bin kişiyi geçtiğini tahmin edeceklerdi. Hepsi derin bir sessizlik içinde bekliyordu. Caminin minarelerinden tekbir sesleri yükseldi, kalabalık dalgalandı, kabardı, heyecanla tekbirlere katıldı. Bir yanardağ kükrüyor gibi oldu. Kimileri vecde gelip ağlamaya başladı. Fetva emini Nuri Efendi kürsüye geldi. Coşku içindeki kalabalık ağır ağır sustu, nefes almaz oldu. Fetva emini gür sesiyle Halife Sultan Reşat'ın bütün Müslümanlara seslenen cihat bildirisini, sonra da 5 parçadan oluşan cihat fetvasını okudu. Fetvaya göre tüm Müslümanlar, Almanlar, Avusturyalılar ve Macarlar ile birlikte savaşacak, İngiltere ve dostlarına karşı ayaklanacaklardı. Alman, Avusturya ve Macar askerlerine karşı gelen Müslümanlar cehennem azabına uğrayacaklardı. Bu Allah ve din uğruna bir savaş değil, en sefilinden bir dünyayı paylaşma kavgasıydı. Ama yükselen heyecan böyle şeyleri düşünmeye fırsat vermiyordu. Coşan, coşturulan halk önde askeri bir bando yollara döküldü. Harbiye nezaretiyle Alman ve Avusturya elçilikleri önünde ateşli söylevler çekildi. Dünyaya meydan okundu. Bu fetvaların İslamları ayaklandıracağını düşünenler zafer hülyalarına daldılar. Gösteriler gece yarısına kadar sürdü. Dünya Müslümanlarının bu olaydan haberli olmaları için Almanların desteğiyle ciddi bir hazırlık yapılmış, bildiri ve fetvalar birçok yerel dile çevrilmiş ve bastırılmıştı. Dört bir yana yollandı. Gazeteler ertesi gün bu olayı büyüttüler. Sayfalar iri başlıklar, bol fotoğraflar, alevli yazılarla doldu. Heyecan artarak sürüyordu. Sahibinin Rus uyruklu olduğu öğrenilen Tokatlıyan Oteli'nin camları parçalandı. Yeşilköy'deki Rus anıtı yıkıldı. Meşrutiyetin ilan edildiği coşku günlerine benziyordu. Bir yükselti bulan üzerine çıkıp konuşuyor, kimi sınırları Avrupa'ya, kimi Asya'ya doğru genişletiyor, kimi de hükümete Mısır'ı, Girit'i, Kıbrıs'ı geri alması için talimat veriyordu. Uzun yıllardır zafere, başarıya, gurur verici bir olaya susamış olan halk susmak, durmak bilmiyordu. Gösteriler İstanbul dışına taştı, Anadolu şehirlerine yayıldı. İkdam gazetesi muhabiri akşam üzeri haberi yetiştirmek için gazetesine koşarken Meserret Kıraathanesi'nin önünde tarihçi Ziya Şakir Bey'e rastladı. Saygıyla selam verdi. Ziya Şakir Bey'in yüzü iyice kararmıştı, ateş püskürdü. Hazreti Muhammed cihat için Allah'tan emir alıyordu. Biz Alman imparatorundan alıyoruz. Selam vermeden yürüyüp gitti. Muhabir bunu yazsa basılmayacağını biliyordu. İttihatçılar büyük olay çıkarırdı. Aklına yazdı. Sofya'da elçi Fethi Okyar ile ateşe militer Yarbay Mustafa Kemal, Türk elçiliğinin alt katındaki küçük odada, batı ve doğu cephelerindeki savaşları bir masaya yayılmış haritadan izliyor, her akşamüstü durumu değerlendiriyorlardı. Bu akşam da bir araya gelmişlerdi. Ordunun durumunu bildikleri için zamansız savaşa giriş ikisini de sarsmıştı. Cihat ilanının İngiltere, Rusya ve Fransa'yı korkutacağını, dolayısıyla üçünün de büyük hıncını çekeceğini düşünüyorlardı. Bütün güçleriyle yükleneceklerdi. Üstelik Almanya ve Avusturya ile denizden ve karadan bağlantı kalmamıştı. Yardım alınamayacaktı. Haritaya bakarak olumlu ve olumsuz tüm olasılıkları uzun uzun değerlendiren Mustafa Kemal doğruldu. Vardığı trajik sonucu açıkladı. Türkiye bu savaştan sağ çıkmaz. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam 1. Cilt Sayfa 215. Yaşardığını göstermemek için gözlerini birbirlerinden kaçırdılar. Mustafa Kemal sabah Enver Paşa'ya bir mektup yazarak orduda bir görev isteyecektir. Dipnot: Atatürk o günleri anlatırken özetle diyor ki, arkadaşlarım savaş cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşe militerlik yapamazdım. Ben gerekirse bir nefer gibi herhangi bir savaş cephesine koşmaya karar vermiştim. Sofya'daki eşyalarımı elçiliğe taşıdım, bavulumu hazırladım. Bu sırada İsmail Hakkı imzalı bir telgraf aldım. Telgraf şu idi: 19. Tümen Komutanlığı'na atandınız. Hemen İstanbul'a hareket ediniz. İstanbul'a geldiğim zaman Enver Paşa Erzurum'dan dönmüştü. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Hatıraları, Sayfa 3, İş Bankası Yayınları, Ankara 1965. Enver Paşa Mustafa Kemal gibi düşünmüyordu. Mustafa Kemal gerçekçi bir hesap adamıydı. Enver Paşa ise bambaşka havalardaydı. Kazım Karabekir'in sözlü raporunu hayli dalgın dinlemişti. Karabekir kalkmak için çıkabilirsin demesini bekliyordu. Enver Paşa uzunca bir duraksamadan sonra sol kaşındaki küçük beyazlığı gösterdi. Yüzü pembeleşerek sordu. Kaşımdaki beyazlığın bir cihangirlik işareti olduğunu söylüyorlar. Sen ne dersin? Dipnot: Dünyanın büyük bir bölümünü fethetme ve yönetme. Karabekir bu çocuksu soru karşısında yumruk yemişe döndü. Resmiyeti bir yana atıp, sevgili paşam dedi, size bütün samimiyetimle yalvarıyorum. Bunu kimler dediyse hiçbirine inanmayın. Sizi kandırıp maceralara sürüklemek istiyorlar. Sizin bu tür kehanetlere, fallara ihtiyacınız yok. En yüksek yerdesiniz. Sizi birçok şerefli hizmet bekliyor. Devletimizin gerçeklerinden ve kurmaylığın bilimsel hesaplarından ayrılmayın. Enver Paşa gülmeye çalışarak ellerini salladı. Tamam, tamam. Benim de inandığım yok. Ne düşündüğünü öğrenmek istemiştim. Dipnot: Kazım Karabekir, Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Sayfa 233 ve devamı. Karabekir çıkmak için izin isteyince, dur dedi, bir şey daha soracağım. Karabekir saygıyla durdu. Bizim kendi kendimize adam olmamız ihtimalini görmüyorum. Avrupalılara çabuk yetişmek için tedbir düşünüyorum ama daha kesin kararımı vermedim. Düşündüğüm şey Anadolu'ya bir miktar Alman göçmen getirmek. Her yana değil, yalnız demir yolları boyuna. Bunlar ziraat, zanaat, sanat, işte her dalda halkımıza örnek olurlar. Böylece halkımızın da az zamanda kalkınması mümkün olur. Ne dersin? Bu ikinci yumruk Karabekir'i iyice sersemletmişti. Karşı çıkmak için kendini toparlamaya çalışırken Enver Paşa yüzünü buruşturdu. Anladım, sus, bu bir düşünceydi, karar değil. Burada konuştuklarımızın gizli olduğunu unutma, çıkabilirsin. Dipnot, Kazım Karabekir Cihan Harbi'ne nasıl girdik? Sayfa 240 ve devamı. Karabekir Enver Paşa'dan korkmuştu. Derin bir kaygı içinde odadan çıktı. 1 Kasım'da saldırıya geçen Rus ordusu ilk birkaç gün ilerlemeyi başarmıştı. Dipnot, Batum, Kars, Sarıkamış ve Ardahan önceki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan beri Rusların işgali altındaydı. Saldırıya Rusların Güney Kafkasya'da gönüllü Ermenilerden kurduğu çeteler de katılmış, saldırıyla birlikte Türk ordusundaki Ermeni subay ve erler de kaçarak Rus ordusuna katılmaya başlamışlardı. Dipnot, Kamuran Gür'ün Ermeni dosyası, sayfa 258. Türk Doğu Ordusu, yani 3. Ordu, silah, donanım ve eğitim bakımından yetersizdi. Ama ordunun morali iyiydi. Rus kol ordusunu önce Köprüköy, sonra da Azap Savaşı'nda 20 Kasım sarstı. Yeni ordunun direnci Rusları şaşırtmıştı. Geri çekilmeye başladılar. Bu başarı Enver Paşa'ya büyük ümit verdi. Artık Süveyş seferini kesinleştirmenin zamanı gelmişti. Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ya 4. Ordu komutanlığını önerdi. 4. Ordu'nun bölgesi Mersin'den Yemen'e kadardı. Hem bu geniş bölgeyi yönetir hem de Süveyş seferini üstlenirsin. Süveyş'i geçer de İngilizleri kovup Mısır'ı geri alırsa Mısır da onun bölgesine eklenecekti. Dipnot, Albay von Kress bir aydır Suriye'deydi. Süveyş seferinin hazırlıkları ile uğraşıyordu. Sina Yarımadası 400 yıldır Osmanlı'nın mülküydü. Ama bir kum ve taş çölü olan Tih Sahrası'nda seferi kolaylaştıracak hiçbir altyapı bulunmuyordu. Cemal Paşa İstanbul'da 3. adam olmak yerine bu geniş alanda tek adam olmayı ve Süveyş seferini yönetmeyi seçti. Kabul. Teşekkür ederim. Bunun üzerine Enver Paşa iç rahatlığı ile gözlerini yeniden Doğu cephesine çevirdi. Bu cepheye büyük önem veriyordu. Bunun nedeni yalnız Almanlara yaranmak değildi. Kafkas bolluğuna kavuşmayı ve Turan yolunu açmayı da ümit ediyordu. Ordunun çekilen Rusları izlemediğini öğrenince dehşetli kızdı. Ordu komutanı Hasan İzzet Paşa ihtiyatlı bir komutandı. Ordusunu ilerletmediği gibi yeni bir Rus saldırısını karşılamaya hazırlanmak için daha elverişli bir yer tutmak üzere 10 kilometre kadar da geri çekmişti. Enver Paşa ordunun hemen taarruz etmesini emretti. Binbaşı Ali İhsan Sabis doğuda kışın başladığını, doğu kışının çok sert olduğunu açıklamaya çalışırken Enver Paşa delirmiş gibi yerinden fırladı. ''Haydi be kakavan, bıktım senin bu ukalalıklarından.'' Ali İhsan Bey akıllılık edip odadan kaçtı. Dipnot, Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, 2. cilt, sayfa 162. Enver Paşa Almanlarla odasına kapandı. Bir ta Rus planı hazırladılar. Bu plan Sarıkamış kuşatma planı diye anılacaktır. Sonra Albay Hafız Hakkı Bey'i çağırdı. Planı özetledikten sonra Doğu cephesine gidip ordunun durumunu yerinde incelemesini, bu planın uygulanıp uygulanamayacağını öğrenmesini istedi. Hemen yola çıkacaksın. Baş üstüne. Hafız Hakkı Bey Doğu ordusunun kış savaşına hazır olmadığını iyi bilirdi. Türk kurmaylar onun gönderilmesine sevindiler. Yollayacağı ayrıntılı bir raporla taarruzu kış sonuna erteletmeyi ancak o başarırdı. Bilmedikleri bir şey vardı. Enver Paşa'nın gölgesinde kalmış olan Hafız Hakkı öne çıkmak için kaç zamandır bir fırsat kolluyordu. Sarıkamış planı aradığı fırsattı. O gün denizden Trabzon'a hareket etti. 40 yaşındaki Mesudiye zırhlısı Çanakkale'nin güneyindeki Kepezburnu yakınına demirlemişti. Sultan Abdülaziz döneminden kalma tarihi bir gemiydi. Zırhlının iki büyük topu vardı. Bunların namluları Balkan Savaşı'ndan sonra içleri yenilensin diye İngiltere'ye gönderilmiş, savaş patlayınca Sultan Osman ve Reşadiye gemileri gibi namlular da orada kalmıştı. Yerlerine göstermelik tahta namlular takılmıştı. Ama değişik çapta çalışır durumda 38 topu bulunuyordu. Dipnot, Fevzi Kurtoğlu, Çanakkale ve 18 Mart 1915, sayfa 44. Burnunu boğaza vererek demirlemişti. Sol yanındaki toplarıyla boğaz girişini ateş altına alarak savunmaya katılabilir, sağındaki toplar ise sökülüp karaya çıkartılarak karadaki savunma düzeni güçlendirilebilirdi. Sağ yanındaki topların sökülmesi kararlaştırıldı. Söküme 15'lik büyükçe toplardan başlanacaktı. Bunlar 6 toptu. 6'sı da karşı yakadaki Baykuş Tepesi'nin ardında hazırlanan yere yerleştirilecekti. Sökülen topun gemiden Mavne'ye indirilmesi, karşıya geçirilmesi, Baykuş Tepesi'nin ardındaki mevziye çıkartılıp yerleştirilmesi gerekiyordu. İmalat-ı Harbiyeci Yüzbaşı Ramazan Usta'yı tanımayanlar bunun imkansız olduğunu düşünebilirlerdi. Çünkü elde bu ağırlıkta bir topu kaldırabilecek vinç yoktu. Ama ustayı tanıyanlar için bu iş sorun değildi. Bu yaşlı sıska adam ağırlıklarla oynayan bir sihirbaz gibiydi. Bir ay önce Çimenlik Kalesi'nin burcundaki 35 buçukluk dev topu birkaç kalas, birkaç halat ve 30 kadar yardımcısıyla burçtan aşağı indirmiş, bir mavneye koyup Hamidiye tabyasına götürüp benzerlerinin yanına yerleştirmişti. Söz konusu top 100 ton ağırlığındaydı. Dipnot Selahattin Adil Hayat Mücadeleleri sayfa 212. Yüzbaşı Ramazan Usta çağrıldı. Yüzbaşı Salih Bozok Beylerbeyi Sarayı'nda bir çeşit mahpus olarak yaşayan eski padişah 2. Abdülhamit'in koruma subaylarından biriydi. Mustafa Kemal'in yakın arkadaşıydı. Gelişen olaylar dolayısıyla görüşünü sormuştu. Mustafa Kemal Salih Bozok'a şu yanıtı verdi. Bu husustaki görüşümü sana özel olarak yazıyorum. Ben Almanların bu savaşta muzaffer olacaklarına katiyen emin değilim. Bir vazifeye atanmak için Harbiye Nazırı'na yazdım. Ateşe militerlikte kalmak istemediğimi, millet ve memleketin büyük bir savaşa hazırlandığı bir sırada benim de herhangi bir birliğin başında bulunmak istediğimi bildirdim. Henüz cevap alamadım. Dipnot Salih Bozok, hep Atatürk'ün yanında, sayfa 174 ve devamı. Mustafa Kemal bu mektubu yazdığı sırada İngiliz Savaş Kurulu Başbakanlık'ta, Başbakan'ın başkanlığında toplantı halindeydi. Toplantıya Savunma Bakanı Mareşal Lord Kitchener, Dışişleri Bakanı Sir Grey, Maliye Bakanı Lloyd George, Donanma Bakanı Churchill ile öteki ilgililer katılıyordu. Toplantılarda Genelkurmay Başkanı ile Donanma Komutanı Lord Fisher de bulunuyordu. Her zamanki gibi Lord Kitchener'ın açıklamalarını dinlediler. Savaş Batı cephesinde kilitlenmişti. Doğuda Ruslar zor durumdaydı. Ama yapacak bir şey yoktu. Donanma Bakanı Churchill elini masaya vurarak "Yapacak bir şey var." dedi. Kitchener saygısız genç adama öfkeyle baktı. Başbakan araya girdi. "Buyurun Sayın Bakan." Churchill tümcesini tamamladı. Hem de kolay bir şey. Bu an için günlerdir hazırlanıyordu. Kısa, tok, kolay anlaşılır tümcelerle İstanbul'u ele geçirmek amacıyla donanmanın Çanakkale boğazından orduyla birlikte ya da yalnız dövüşerek geçmesini önerdi. Kurul üyeleri ilgiyle doğruldular. İki haftadır bu konuyu inceliyorum, inceletiyorum. Türk savunması güçlü değil. Almanya'dan bir tek yeni top bile gelmediğini biliyoruz. Boğaz'ın savunma düzeni antika toplar açık hava müzesi diye tanımlanabilir. Boğaz'da ciddi bir askeri birlik de yok. Boğaz'ı aşmak zor değil. Donanmamız kolayca Marmara'ya geçerek İstanbul'un önüne gelebilir. İstanbul yalnız bir başkent değil. İmparatorluğun bütün askeri varlığı, tüm depolar, askeri fabrikalar, tamirhaneler burada toplanmış. İstanbul İmparatorluğun gerçekten kalbi. İstanbul'u alan Osmanlı İmparatorluğunu kalbinden vurmuş olur. Dipnot CFA Oglander, Gelibolu Askeri Harekatı, İngiliz Resmi Tarihi 1. Cilt sayfa 67. Churchill'in konuşması biraz süslenmiştir. Sonra da önerdiği bu çözümün yararlarını sayıp döktü. Ana yararı şuydu: savaş kısa sürede bitebilir ve yeni siyasi haritalar İngiltere'nin dilediği gibi çizilebilirdi. Churchill konuştukça Amiral Fisher'ın yüzü renkten renge giriyordu. Bu genç politikacı deniz gücünü bölüyor, sonu belirsiz bir maceraya sürüklüyordu. Lord Kitchener da sert bir sesle Batı cephesi dururken bir başka cephe açılamayacağını söyleyince konu kapandı. Churchill tuttuğunu koparmadan bırakacak adam değildi. Bu konuyu irdelemeyi sürdürecek, ilk fırsatta önerisini yineleyecekti. Toplantı ileri bir tarihe bırakıldı. Böylece Lord Kitchener ve Amiral Fisher Türklere biraz daha zaman kazandırdılar. Yüzbaşı Ramazan Usta İstanbul'dan Churchill'in uykularını kaçıran Çanakkale'ye geldi. Gelir gelmez Mesudiye'nin 15'lik toplarına bir göz attı. Karşıya geçti, yolu ve Baykuş Tepe'nin ardına topların yerleştirileceği gizli yeri inceledi. Ertesi sabah erkenden kalasları, halatları, makaraları ve adamlarıyla gemiye çıktı. Mavna geminin sağına yanaştı. "Haydi Bismillah!" İşbaşı ettiler. Gösterinin hazırlığı saatler aldı. Gün batarken uzun namlulu kocaman topu kuş gibi havalandırıp Mavna'ya yerleştirdiler. Gemidekiler, karadaki görevliler, kepez köylüleri alkışa durdular. Bu ilk topu ertesi gün gündüz gözüyle karşıya götürüp yerine yerleştirmeye çalışacaklardı. İskele ile Mesudiye mevzii arasındaki yol hayli uzun ve yokuştu. Bu iş zaman alacak gibi görünüyordu. 3 Aralık günü Hafız Hakkı Bey'in Doğu Ordusu karargahından yolladığı ilk rapor ulaştı. Rapor Türk kurmayları şaşırttı. Taarruzu erteleteceğini sandıkları Hafız Hakkı, tam tersine taarruz düşüncesini desteklemekteydi. Taarruz edecek kola komuta etmek istediğini de kısa raporuna eklemişti. Ali İhsan Sabis güncesine şunları yazdı. 1 metreden fazla karla örtülü bu yaylalarda ve dağlarda birlikler nasıl hareket edecekler? Yaralılar, hastalar nasıl taşınacak? Birliklerimiz kar içinde hareket ve dağ savaşı yapmak için gereken eğitim, donanım, çamaşır ve giysi bakımından hazır değil. Gün geçtikçe soğuk şiddetini arttıracak. Bu şartlarda taarruz felaketle sonuçlanabilir. Dipnot: Ali İhsan Sabis, 1. Dünya Harbi, Cilt 2, sayfa 224 ve devamı. Sabis şöyle yazıyor: öyle zannediyorum ki Sarıkamış Seferi hakkındaki felaket doğuran kararı bu rapor çabuklaştırmıştır. Sayfa 225. Plan ümit veriyordu ama mevsim şartları ve ordunun durumu büyük sorundu. Enver Paşa bir de ordu komutanının görüşünü sordu. Bu akşam Cemal Paşa İstanbul'dan ayrılacaktı. Uğurlamak için Haydar Paşa'ya geçti. Haydar Paşa garı hınca hınç dolu, bayraklarla süslüydü. Cemal Paşa yeni görevine uğurlanacaktı. Sadrazam Enver Paşa, Talat Paşa, bütün nazırlar, Harbiye nezaretiyle Genelkurmay'ın Türk subayları, Bahriye nezaretinde çalışanların tümü, Amiral Suşon, bazı Almanlar, gazeteciler, Cemal Paşa'nın yakınları, dostları garı doldurmuştu. Bir tören birliğiyle deniz bandosu bu görkemli sahneyi tamamlıyordu. Özel Katar harekete hazırdı. Yaverleri, yeni kurmayları, karargah mensupları trene binmek için Cemal Paşa'yı beklemekteydiler. Cemal Paşa tek tek herkesle vedalaşıyordu. Biri heyecanlandı, herkesin duyacağı biçimde Cemal Paşa'ya seslendi. "Aziz Paşam, sizden büyük hizmetler ve en yakın zamanda zafer haberlerinizi bekliyoruz." Bir alkış tufanı koptu. Bu güzel dileği yanıtlamamak olmazdı. Cemal Paşa da sesini yükseltti. "Buradan görevimin kutsallığını ve güçlüklerini kavramış olarak ayrılıyorum. Bize verilen görevi başaramayarak cesetlerimizi kanala dökecek olursak, arkada kalan kahramanların cesetlerimiz üzerinden geçerek İslam'ın açıkça malı olan Mısır'ı İngilizlerin elinden kurtaracaklarına güveniyorum." Cemal Paşa böyle konuşarak gizli Süveyş kanalı seferini önceden İngilizlere duyurmuş oldu. Dipnot: Cemal Paşa Hatıralar, sayfa 155. Selek: Cemal Paşa'nın İstanbul'dan ayrılış tarihi 4-11-1914. Bir süre sonra Halide Edip Hanım çağrı üzerine Fali Rıfkı Atay yedek subay olarak Şam'da Cemal Paşa'nın yakınında yer alacaklar. Baskın için Süveyş kıyısına vardıkları zaman İngilizlerin saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını görerek şaşacaktı. Vagonun kapısında durdu. Gür sakalı, toplu cüssesi, ağır havasıyla bu kalabalık sahnenin en gösterişli kişisiydi. Herkesi fiyakalı bir asker selamıyla selamlayıp içeri girdi. Özel Katar alkışlar ve bandonun kıvrak nameleri arasında hareket etti. Her durulan istasyonda coşturulmuş kalabalıklarca karşılanıp uğurlanacaktı. Dış propaganda konusuna hiç aklı ermeyen iktidar iç propagandada çok başarılıydı. Üç liderini büyütmeyi, önemsetmeyi çok iyi beceriyor, başka hiç kimseye fırsat tanımıyordu.